Ayrım 25, sayfa 164, İdeal Tip. Gerçekliğin temellendirilmesi için Max Weber, ideal tip adını verdiği bir kavram kullanır. İdeal tip, sosyal bilimcinin toplumsal olguları anlayabilmek için ürettiği bir kavramdır. Ayrıca ideal tip, ihtiyaç kalmadığında veya kullanışsız hale geldiğinde sosyal bilimcinin terk edebileceği bir araçtır. Şimdi bir toplumu anlayarak analiz ettiğimizi tasavvur edelim. Bir toplumda gücün ve iktidarın nasıl ortaya çıktığını bilmek istiyoruz. Öncelikle bu kabarıklığın altında neyi anlamak istediğimizi belirlememiz gerekir. Max Weber'e göre güç, bir toplumsal ilişki içerisinde neye dayalı olursa olsun, kendi iradesini, dirençleri bile aşıp gerçekleştirebilme ihtimalini anlatmaktır. Egemenlik ise siyasi alandaki meşru güçtür. Weber, 1980. Bunun üzerine odaklanalım. İlk bakışta bir toplumda gruplar ve örgütler, devlet ve vatandaşlar arasında olana benzer birden fazla iktidar ilişkisi olduğunun farkına varabiliriz. Devlet ve vatandaş arasındaki iktidar ilişkisini anlamaya odaklandığımızda, kavramamız gereken birçok ilişki biçimiyle karşı karşıya kalırız. Seçmenlik, siyasi partiler, siyasi dernekler, bir şeyi ortak olarak belirleme ihtimali vesaire. Buna örnek olarak verilebilir. Bunların hepsini analiz etmek, bu analizleri toplu bir biçimde sunmak şüphesiz pek düşünülemez. Ortaya çıkacak olan bunların ötesinde tüm iktidar ilişkilerinin tabi olduğu genel bir prensiptir. Bu ifadeyi Max Weber'in kavramlarından hareketle formülleştirecek olursak, bir toplumu etkileyen iktidar ideal tipleri olduğunu söyleriz. Örneğin Weber, bir iktidarın hangi meşrulaştırma prensiplerine dayandığını temel olarak karizmatik, yasal ve geleneksel olmak üzere üç iktidar tipi oluşturur. Yani yöneticinin karizmasına, yasalara yahut geleneksel düzenlemelere dayanan tipler. İdeal tipler, toplumsal hayatın karmaşıklığını anlayabilmemiz için ürettiğimiz kavramsal soyutlamalardır. İdeal tipler aslında olmaları gerektiği gibi bir şey ifade etmez. Kendi içlerinde bir değer barındırmazlar. Onlar daha çok toplumun daha iyi bir kavranışını mümkün kılan düşünsel tasarımlardır. İdeal tip keskin bir kavramdır ve tam bir tanıma muhtaçtır. Böylece örneğin yasal iktidar bir kanuna, kurala, tasnife, hiyerarşiye ait olan bir form olarak tanımlanabilir. Bu kesin olarak tanımlanmış ideal tipler hiçbir zaman gerçekliğe tekabül etmez. Sadece toplumsal gerçekliğin yakın bir tasviridir ve ampirik analizler ile düşünsel süreçlerin karşılıklı etkileşimi sonucu oluşturulurlar. Yasal iktidar tipi gerçeklikte karizmatik lider tipinden veya bazı siyasi alanlarda saltanat benzeri ardıl oyunlardan tamamen bağımsız değildir. Kişisel müdahaleler yahut duygular ideal tipik olarak yasal iktidara ait değildir. Fakat gerçekliği göz önüne aldığımızda bunların da bir şekilde var olduğunu tespit edebiliriz. Farklı ülkelerde, örneğin lobicilik gibi farklı durumların bulunduğunu görebiliriz. Yani gerçek tip daha fazla çeşitlilik arz eden bir durumdur. Bütün bu saf tipten sapmalar gerçek tiplerdir ve biz ideal tipi yukarıda dile getirildiği üzere gerçek tipleri analiz etmek için kullanırız. İdeal tip uzaklarda olan bir şeyi daha büyük ve kesin olarak görmek için kullanılan, görme işi gerçekleştirildikten sonra tekrar bırakılan bir dürbüne benzetilebilir. Max Weber için merkezi ideal tip, modern yönetimde ortaya çıkan rasyonel bürokrasidir. Bunun dışında, Ekonomi ve Toplum isimli eserinde görülebileceği üzere, birçok ideal tip daha önce kullanmıştır. Ek inceleme. Bir ideal tip olarak McDonald'slaşma. 90'lı yıllarda Amerikalı sosyolog George Ritzer'in Die McDonald Dising Rung der Gesellschaft, Almancası 1997, İngilizcesi 1993, Toplumun McDonald'laştırılması isimli bir kitabı yayınlandı. Bu kitap çok farklı biçimlerde yoğun bir şekilde tartışıldı. Zira kitapta toplum alışmadık bir biçimde popüler bir restoran zinciri olgusuna dayanarak analiz ediliyordu. Kitap Weber'ci ideal tip geleneğinden gelmekteydi ve bu bakımdan buraya anılmayı hak etmektedir. George Ritzer, Weber'in bir ideal tip olarak rasyonel bürokrasi kavramından hareket eder. Modern toplumun gelişimi esasen bireysel ve tarihsel özelliklerin göz ardı edilip klasik tiplerinin inşasına dayanmaktadır. Bu yüzden bürokrasi bu kadar başarılı olmuştur. Zira bürokrasi bireysel hayat durumlarına dayanmaz, aksine bireysel özelliklerden sıyrılarak rasyonel bir biçimde kurallara göre işler. George Ritzer bu rasyonelleşmenin hayatın çeşitli anlamlarının örgütlenmesinde de ortaya çıktığını söyler. Ona göre modern rasyonelleşmenin prototipi fast food zincirinin örgütlenmesinde müşahede edilebilir. Bu rasyonelleşme tabii ki sadece iktisadi alanda değil, Ritzer'in daha sonraki kitaplarında açık bir şekilde dile getirdiği gibi eğitim dahil birçok kurumda da ortaya çıkmaktadır. McDonald'laşma anlamındaki rasyonelleşmenin ayırt edici özellikleri verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve kontroldür. Ritzer, verimlilikten ihtiyaçları gidermek için takip edilebilecek en hızlı ve en iyi yolu anlar. Verimlilik, müşterinin ihtiyaçlarının bekleme ve bir sıkıntı olmaksızın işlevsel bir şekilde karşılanmasının örgütlenmesidir. McDonald's'ta bu, müşterilerin istediklerini çok hızlı bir şekilde almalarını mümkün kılan self-service yöntemi ve önceden programlanmış ürünlerin hazırda bekletilmesi usulüyle gerçekleştirilir. Eğitim sisteminde verimlilik, yasal öngörülmüş bir zaman zarfında mezun olmayı mümkün kılan, daha önceden hazırlanmış ders planları ile gerçekleştirilir. Amaçsız bir şekilde farklı disiplinlerden ders almak verimliliği sağlamaz. Hesaplanabilirlik ise bireyin kendisini neyin beklediğini bilmek istemesi durumudur. Burada bir parça gerçek manada bir hesap söz konusudur. Yani bir ürünün neye mal olacağını bilmek. Hesaplanabilirlik, McDonald'laşmış bir toplumda aldığım ürünün fiyatını tam olarak önceden bilmem demektir. Yanı sıra neyi alacağım da bellidir. Ürünlerin hepsi aynı mantık çerçevesinde üretilmiştir. Kalori, yağ oranı ve vitaminler hesaplanmıştır. Eğitimde hesaplanabilirlik ise, örneğin devam ettiğim bir sosyoloji kuramları dersinde hangi kuramların nasıl sunulacağını bilmem demektir. Bunun yanında söz konusu dersin ittifak edilmiş didaktik bir yöntemle sunulacağına güvenmem gerekir. Diğer taraftan bu dersler için ne kadar zaman harcayacağımı da hesaplayabilmem önemlidir. Bu nokta McDonald'laşmanın üçüncü kategorisi olan öngörülebilirlikle yakından bağlantılıdır. Öngörülebilirlik sadece bizi neyin beklediğini değil, aynı zamanda o şeyin bizi ne zaman beklediğini bilmemiz demektir. Yani öngörülebilirlik McDonald'laşmada zaman mevhumuna tekabül eder. Fast food zincirinde nasıl davranmam, istediklerimin siparişini ne zaman vermem ve artıkları ve tepsiyi ne yapmam gerektiğini bilmem demektir. Eğitim alanında ise öngörülebilirlik, mezun olabilmek için hangi dersleri ne zaman almak zorunda olduğumu bilmem ve elbette Aynı zamanda da genel olarak hangi derslerin alınması gerektiğinden önceden haberdar olmam anlamına gelir. Öngörülebilirlik, aykırı durumların ortaya çıkma ihtimalini yok etmeyi de kapsar. McDonald'laşmanın dördüncü kategorisi ise kontroldür. Katılımcılar kontrol edilirler. Onların belli bir davranışı göstermeleri gerekir. Kuyruğa girmeli, yiyecekleri belli bir paket içerisinde almalı ve artıkları belli bir yere atmalıdırlar. Tabii ki McDonald's'ta çalışanların yanı sıra ürünler de kontrol edilmektedir. Kontrole bir örnek olarak çalışanların müşterilere sürekli aynı şekilde hitap etmeleri ve aynı iş elbiselerini giymeleri verilebilir. Disneyland'da çalışanların da görünüşleri, tırnakları, saçları, giysileri vesaire kontrol edilir. Görünüş hiçbir şekilde isteğe göre belirlenemez. Eğitimde ise kontrol değerlendirme aracılığıyla sağlanır. Böylece üniversite görevlilerinin araştırmaları ve dersleri kontrol edilir. Öğrenciler ise hangi dersten hangi notu aldığını gösteren karneler ve sınavlar ile denetlenirler. Verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve kontrol modern toplum örgütlenmesinin ideal, tipik temel prensipleridirler. Bunu George Risser kendisine ait McDonald'laşma kuramında sunmak istemiştir. Alıştırma. McDonald'laşmanın hangi alanlarda daha net bir şekilde hissedilebileceği üzerine düşünelim. Örneğin büyük alışveriş merkezlerinin veya kitle turizminin McDonald'laşmanın bu dört ideal tipik ölçütünün nasıl ortaya çıktığı hakkında fikir yürütelim. Yorumlayıcı sosyoloji. Max Weber bir okul kurmadı. Çalışmaları yıllarca ihmal edildi. Ampirik sosyoloji için onun ortaya koyduğu büyük projeler belki de çok fazla tin bilimseldi ve ampirik sosyoloji istatistik analizleri ve veri toplamayı daha önemli bulmaktaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya nicel ampirik eğilimlerin haricindeki akımların gelmeye başlamasıyla birlikte Max Weber tekrar ilgi görmeye başladı. Wilson'un 1970 sosyolojik kuramların bir özetini yaptığı çalışması anlamacı sosyolojinin yönteminde bir dönüm noktası olmuştur. Wilson yasa koyucu nomolojik sosyoloji ile kendisinin yorumlayıcı sosyoloji adını verdiği anlamacı yaklaşımları benimseyen kuramlar ayrımı yapar. Bu niteleme daha sonra Almanca'da da kullanılmaya başlandı. Bunun yanında Amerika'da anlamacı sosyoloji tabirinin kullanılmasına da devam edildi. İngilizce metinlerde anlamacı sosyoloji, Weberci sosyolojiye, onun çalışmalarına ve bu düşünce tarzına dayanan yaklaşımlar için kullanılmaktadır. Wilson yorumlayıcı sosyoloji ile aslında yöntemsel ve tematik olarak sosyal psikoloji ve sosyal antropoloji ile yakından bağlantılı olan Amerikan akımlarını kastetmektedir. Bu tarz bir sosyoloji anlayışı ise Chicago okulu tarafından sembolik etkileşimcilik olarak ortaya konmuştur. Bugün sembolik etkileşimcilik yorumlayıcı sosyolojinin bir prototipi olarak kabul edilmektedir. Sembolik etkileşimcilik. Sembolik etkileşimcilik, insan eylemleriyle bağlantılı olan anlamlara odaklanır, onları inceler ve yeniden inşa eder. Toplumsal olanın yanında sosyal, psikolojik ve kültürel boyutlarda analizlerde dikkate alınır. Sembolik etkileşimciler bireye, daha açık bir ifadeyle bireyin bilincine odaklanır. Bunlar eylemle birlikte sembolik etkileşimciliğin temel kavramlarıdır. Sembolik etkileşimciler zaman zaman antisosyologlar olarak Denzin 1990 tanımlanmışlardır. Onların düşünce yapısı İkinci Dünya Savaşı sonrasında baskın hale gelen Grant kuramlarla ilintili ve doğa bilimlerine göre yön belirleyen ampirik sosyolojiye ters düşmektedir. Sembolik etkileşimciler sistem kuramıyla veya yapısal işlevcilikle karşılaştırılabilecek bir kuram inşa etmediler. Aslında böyle bir kuram inşa etmenin de bir anlamı olup olmadığını sorgulamışlardır. Zira onlara göre toplum insanların eylemlerinden oluşmaktadır ve sadece bu eylemlerde bulunabilir. Sembolik etkileşimciler insan eylemlerini açıklayan ahistorik kanunlar oluşturmak isteyen kuramların her daim uygulanabilmeleri için genel ve soyut kavramlar geliştirmeleri gerektiğini, fakat bu sebeple de özel durumlar için uygulanamayacaklarını ileri sürdüler. Yani bu kuramların içleri aslında boş olacaktır. Niceliksel sosyoloji şeylerin arasındaki bağlantıları açıklayabilse de bu açıklamayı insan eylemleri üzerinden yapamaz. Onların anlayamadığı için de yüzeyseldir. Fakat anlaşılır bir şekilde sembolik etkileşimcilik, niceliksel, ampirik sosyoloji ekolleri tarafından fazla psikolojik olduğu gerekçesiyle pek dikkate alınmamıştır. Sembolik etkileşimciler, niceliksel yöntemleri ve potansiyel kuramsal birikimi suistimal etmekle itham edildiler ve hala da edilmektedirler. Şimdi sembolik etkileşimciliğin hangi bilimsel anlayış üzerine inşa edildiğini görelim. Sembolik etkileşimcilik doğrudan Max Weber'in düşünceleri üzerine inşa edilmemiş olmasına rağmen anlamacı sosyolojinin modern bir çeşidi olarak telakki edilebilir. Sembolik etkileşimcilik Amerika'da Amerikan düşünce biçimi olan pragmatizm temelinde ortaya çıkmıştır. Pragmatizmin yol gösterici ilkesi şudur: doğru, parantez uygulamada, iş gören şeydir. Bu doğrunun soyut bilgi kuramlarında değil, toplumsal eylem pratiklerinde saklı olduğu anlamına gelmektedir. Bu sebepten dolayı prakseolojik doğru kavramından bahsedilmektedir. Doğru, eylemin başarısında yatmaktadır. Bir eylem başarıya ulaşmışsa, bu, aktörün gerçeklik hakkında doğru kanaatlere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu düşünce çoğu zaman faydacılık ile eş tutulmuştur ve bencil bir faydacı düşünce yaklaşımını destekleme tehlikesi vardır. Bir yalanın sonucu olarak başarı elde ettiğimizde eylem doğru sayılacak ve yalancı haklı olacaktır. Bu ithama karşı pragmatistler kendilerini savunmak durumunda kalmışlardır. Şüphesiz bu düşünce tarzı gayri ahlakilik tehlikesiyle bağlantılıdır ve bunu kendi içinde tartışmak da pek mümkün değildir. Fakat ahlak dışılık, sembolik etkileşimcilikte Max Weber'in ortaya koyduğu nesnellik için keskin ve elden geçirilmiş bir talep anlamına gelmektedir. Yukarıdaki kavram, eylemleri insanların onları inşa etme biçimlerine göre araştırmak anlamına gelmektedir. Bu eylemlerin iyi ya da kötü olarak değerlendirilmesi yine insanların ortaya koyduğu bir kurgu olarak dünya görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Fakat pragmatistler de dünya görüşlerini gerekli olarak değerlendirmektedirler. Yani eylemler dünya görüşlerinden etkilenirler. Tıpkı William James de ve onun dinsel yöntem yönelimlerinde açık bir şekilde görüleceği gibi 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan James ve Dewey'den çağdaşımız Richard Rorty'ye kadar birçok pragmatist bilimsel anlayışlarını ahlaki bir kurgu içerisinde sınıflandırırlar. İlk sembolik etkileşimciler için din eyleme değer veren unsurken, Rorty eyleme değer veren unsuru ahlaki mecburiyet olarak adlandırır. Bunun anlamı, dayanışmacı olarak davranmamız gerektiği ve başkalarına acı veremeyeceğimiz demektir. Postmodernizmin kuramlarını tartışırken bu konuya tekrar döneceğiz. Aslında pragmatizme dayanan sembolik etkileşimciler toplumdaki dezavantajlı kesimlere yönelmişlerdir. Chicago'daki alt grupların analizi onların tipik çalışma alanlarıydı. Etik değerleri savunuyor ve toplumsal alanda aktif olarak çalışıyorlardı. Sembolik etkileşimciliğin kurucusu ve en klasik temsilcisi George Herbert Mead'dir.